Efendim merhaba, Erkam Radyo frekanslarından, tarihin derinliğine yolculuk programından herkesi selamlıyoruz. Ben Deniz İbrahim Baran ve kıymetli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birliktesiniz. Geçtiğimiz programda Karamanoğulları meselesini konuşmuştuk. Onun öncesindeki programımızda ise Çelebi Mehmet meselesine girmiştik. Çelebi Mehmet bir anlamda imparatorluğun, Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu olarak nitelendirilir. Çünkü Timur meselesinin Ankara Savaşı'nın ardından Devlet-i Ali'ye dağılma noktasına geldiğinde Çelebi Mehmet ortaya çıkmış ve bir anlamda devleti yeniden ayakta tutarak, yeniden kurarak kendinden sonraki nesillere büyük bir miras bırakmıştı. Ondan sonra zaten 2. Murat geldi, oğlu. Ondan sonra da onun oğlu Fatih Sultan Mehmet Han geldi ve imparatorluğun temellerini atmış oldu. Bu programımızda inşallah 1402 ile 1413 arasındaki dönemde Çelebi Mehmet ve kardeşleri arasında yaşanan mücadeleleri konuşmaya çalışacağız. Değerli Okay Tiryakioğlu ile. Abi programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk İbrahim'ciğim. Çok teşekkür ederim.
Şimdi taht mücadelesi hep konuştuğumuz, hep gündeme getirdiğimiz meselelerden biri. Evet. Bu biraz Türklerin genlerinde var galiba. Geçen programda Karamanoğlu meselesini değerlendirirken Anadolu'da var olan diğer beyliklerin tıpkı Osmanlı Beyliği gibi gücü kendinde, otoriteyi kendinde toparlama isteğinden bahsettik. Bu biraz hani liderlik karakterinden de kaynaklanıyor. Devlet-i Aliye'de Çelebi Mehmet ve kardeşleri arasında yaşanan gerilimleri de bu çerçeveden değerlendirebilir miyiz?
Tabii ki, tabii ki İbrahim'ciğim. Hanedanda bizde Osmanlı'da, Selçuklu'da öyleydi. Belirgin bir veraset sistemi yok. Hanedanın her üyesinin tahta geçme hakkı var. Genel temayül büyük evladın tahta geçmesi ne dair. Fakat tüm hanedan üyelerinin de bu hakka sahip olması sebebiyle devletin de kurulan Türk devletlerinin de kolay bir şekilde kardeş kavgalarıyla yıkılıp ortadan kalktığını görüyoruz. 16. Büyük İmparatorluk 360'a yakın şehir devletinin, Türk şehir devletlerinin maksimum en uzun ömrü 115 ila 150 yıl arasında olduğu, sırf bu yüzden, sırf bu kardeş kavgaları yüzünden olduğunu görüyoruz. 17. asırla birlikte veraset sisteminde belirgin bir düzenleme yapıldı. Yine yaşça büyük evladın tahta geçmesi üzerinde. Fakat Ekber ve Erşet evlat, yani en büyük hanedan en yaşlı aklı başında üyesinin.
Büyük ve reşit olan.
Reşit olan. Evet. En büyük ve en aklı olan. Başında olan tahta reşit olan üyenin tahta geçmesi kanunu getirilene kadar çok belirgin bir şekilde bir de bu veraset sistemi, Türk Moğol sisteminin getirdiği bu pek çok iyi yönü de var. Fakat evet, pek çok karmaşaya sebep olan tarafı da var.
Bölünmenin eşiğine gelinen zamanlar olmuş.
Tabii tabii. Evet. İyi tarafı da şu, kendini ispat eden şehzade ya da eskilerde mirzalar tahta doğrudan çıkabiliyorlardı ve geniş bir kabulle çıkabiliyorlardı İbrahim'ciğim. Ordu desteği demek Türk devletlerinde hemen hemen her şey demek. Rical desteğinden de önde geliyor. Rical desteği ikinci safhada olarak görülebilir. Bütün Osmanlı hanedanında da bunu görüyoruz. Şehzade Ahmet döneminde ikinci Beyazıt Han'ın oğullarında da mesela bariz bir örnek olarak söylersek Şehzade Ahmet doğrudan ikinci Beyazıt Han'ın tercihiydi. Ve Rical de onun üzerinde ittifak halindeydi. Fakat Yavuz Sultan Selim Han Yeniçeri'nin, yani başta Kapıkul askeri olmak üzere eyalet askerlerinde doğrudan ordunun da arkasında olduğu bir isim olduğu için kendisi bir nevi bir adım önde oldu ve tabii kendi dirayetli yapısı sayesinde de neticede öne geçmeyi başardı. Bu böyle bir Türk-Moğol sisteminde verasetin doğrudan belirginleştirilip kristalize edilmemesi Türk devletlerinin pek çok açıdan daha hareketli, daha kolay kararlar alan ve daha başarılı, aynı zamanda da kısa ömürlü de olmasının da bir sebebi oldu. Çelebi Mehmet Han döneminde de tabii bu farklı değil. Kardeşlerin tamamı tahta hak ilan ediyorlar. Yani büyükten ziyade bütün kardeşlerin bu noktada şeyi var.
Çelebi Mehmet Han var. Amasya'da,
Amasya'da
hükümdarlığını ilan ettiğinde diğer kardeşleri de
İsa Çelebi Karesi bölgesinde, Balıkesir'de ve Bursa'yı da tabii ele geçirmiş durumda. Orada sultan ilan ediyor. Çelebi Süleyman Çelebi Edirne'de sultanlığını ilan etmiş. Bursa Kütahya'da da, yani Germiyan tahtında da Musa Çelebi saltanatını ilan etmiş. Ve tabii bütün eski beylikler de tekrar ortaya çıkmış. Böyle bir dönem. Çelebi Mehmet Han'ın bu dönemde Timur Han'a bir elçi ve mektup gönderip bağlılığını gösterdiğini anlatmıştık geçtiğimiz programların birinde. Timur Han da kendisine hilat gönderdi dedik, bir kemer gönderdi. Çelebi Mehmet hem kendi adına olduğu kadar tabii bir hükümranlık alameti olarak Timur Han adına da para bastırdı, akçe bastırdı. Bakır ve altın olmak üzere gümüş bastırdı ve Çelebi Mehmet Han ta ilk gençlik dönemlerinden itibaren kendini ispat etmiş bir genç hükümdar olarak karşımıza çıkıyor. Çok kısa bir sürede de zaten Amasya halkı ta ilk geldiği günden beri ona son derece muhabbetle karşılamıştı. Daha sonraki Timur Han döneminde de aynı şekilde karşıladı. Kutluşah sülalesini uzaklaştırdı. Şehre bile sokmadı hatta. Ve Amasya'da çok kısa bir sürede muazzam bir teşkilat kurdu Çelebi Mehmet Han. Burada geldiğinde 500 kişilik bir ordusu vardı. Bolu'dan geldiğinde, Bolu'da geçici bir süre kalmıştı 1402 Ankara Savaşı'ndan sonra. Herkesinden halk bu dönemde geldikten sonra asker olabilmek için, ordusunda yer alabilmek için adeta birbiriyle yarıştı. O 500 kişilik ordu kısa sürede binlere doğru tırmandı. Ulema da, tüm ehl-i sünnet ulema da halkı devamlı bu orduya dahil olmaları, Çelebi'nin bir Sultan Mehmet'e ilk başta Allah rızası için yardım etmeleri, ona dahil olmaları, ordusuna dahil olmaları hususunda da teşvik ve telkinlerde bulunuyorlardı. Halk da gerçekten de bu noktada tüm fedakarlığı gösterdi. Bu dönemde de gerçekten ilk şehre girişinde geçtiğimiz programlarda bahsettiğimiz gibi Çelebi Mehmet'ten bir söz vermişti halka. Adaletten ayrılmayacağına, İslami hususlardan asla taviz vermeyeceğine dair de söz vermişti. Bu noktada halkın da hakikaten gerçekten de hukukuna riayet edildiğini, ticaretinde, aile hukukunda, tüm ceza hukukunda gerçek manada bir adaletin geldiğini gören halk son derece memnun bir şekilde Çelebi Mehmet Han'ın idaresine boyun eğdi. Gerçekten de bilhassa o dönemde anılan iki isim var. Seyit Yahya Şirvani radıyallahu anh ve halifesi Şücaettin Pir İlyas Hazretleri. Bunların Osmanlı Devleti'ne biat hususunda ve yardımcı olmalar hususunda halka yaptıkları telkinler özellikle hayırla, daha sonraki asırlarda hayırla anılmış hep İbrahim'ciğim.
Evet.
Bu dönemde Çelebi Sultan Mehmet Han bu sadık ordunun, arkasındaki Amasya halkının ve civar halklar, artık görelerden de katılımlar var. Bunun verdiği güvenle kardeşlerine şu teklifte bulundu. Gelin dedi, bu devleti tekrar tek sancak altında toplayalım.
Biat mı istedi abi?
Biat istedi. Yani dedi, yani bu babamız dönemdeki görkemini hatırlayın dedi ya. Yani dedemiz dönemdeki görkemini hatırlayın. De bu parça parça abi, bize yakışmıyor. Şu son derece uygun bir dille ifade etti. Gelin dedi, tek bir sancak altında toplanalım. Şu anda dedi, benim kurduğum yapı sizinkilerden daha sağlam. Kurduğum ordu daha geniş. Daha geniş bir biat aldım. Meşhur Çelebi'si var. Celal Çelebi. O hazineyi işte şu şekilde doldurdu. Biri olursak umulmaz bir çıkış yakalarız. Yani Osmanlı'nın ilk döneminden daha süratli bir çıkış yakalayacağımıza dair hiçbir şüpheniz olmasın. Kayıtları gönderdi. hazine kayıtlarını, yani nasıl etrafta nasıl vergi topladığına, halkın nasıl gönüllü katıldığına buna. Çünkü inanamayacaklarını biliyordu. Mesela Musa Çelebi bölgesinde çok Germiyan bölgesi çok katı olduğundan dolayı mesela halkla sadece eşrafla değil halkla da arasında ciddi sorunlar oldu biliniyor. Fakat tabii bu da çok önemli İbrahim'cim. İlk defa meşhur Buharalı Şemseddin Mehmet Çelebi tarafından ki bu Abdülmecit Han dönemine kadar bir daha görülmeyecek bu. Kağıt paralar basılıyor İbrahim'cim. Bakır mangırın ve gümüş akçenin yerine geçecek şekilde kağıt paralar basıldığını görüyoruz. Kağıt önemli çok kıymetli o dönemde evet. Biliyoruz. Kardeşlerim de bunu da söylüyor. Yani bizim bir para sorunumuz, bir sermaye sorunumuz da yok. Fakat Çelebi Sultan Mehmet ilk olarak tabii Bursa'da İsa Çelebi'ye doğrudan teklifini sunuyor. Kitabı ona sunuyor İbrahim'ciğim. Ve onun daha makul abinin, yani büyük abinin daha makul olacağına dair de bir kanaat var içinde. İsa Çelebi'nin.
İsa Çelebi bunun abisi değil mi?
Abisi tabii. Çelebi de en küçükleri.
Evet.
İsa Çelebi en büyükleri. Şimdi İsa Çelebi'ye söylüyor ki toprakları istersen diyor yani bir konfederasyon şeklinde bir dönüşümlü bir başka bir liderin seçilebileceği bir şekilde Anadolu'yu paylaşalım. En azından bu noktada anlaşalım diyor. Çünkü başka türlü kardeş kavgası aramızda bir başlarsa tekrar yani bunun yıkımı çok daha büyük olacak Timur döneminden. Fakat İsa Çelebi teklifi reddettiği gibi kendi ancak bunu kendi bayrağı altında, sancağı altında toplanılırsa kabul edileceğini bildiriyor. Neticede bu karşılıklı resleşmeler İsa Çelebi'nin bir ileri hamlesiyle, bir taarruzu neticesinde Çelebi Mehmet Han buna cevap vermek zorunda kalınca Ulubat mevkiinde yapılan savaşta Çelebi Mehmet kendisini mağlup ediyor. İsa Çelebi tabii Bursa'yı bu şekilde Çelebi Mehmet Han elde ediyor. Çok önemli bir gelişme bu tabii ki. Bursa elde ediyor. Fakat İsa Çelebi Yalova yolu üzerinden firar ediyor ve Doğu Roma'ya Signor İmparator Yannis'e yanına sığınıyor. Fakat Edirne'de sultanlığını ilan etmiş olan Çelebi Süleyman imparatora ricacı oluyor. İsa Çelebi'yi Edirne'ye göndermesi için. İsa Çelebi yanında askerleriyle bütün maiyetiyle birlikte Edirne'ye geliyor. Ve Emir Süleyman umulmadık bir şekilde İsa Çelebi'ye bir ittifak öneriyor. İbrahim'ciğim burada enteresan ittifaklar dönemi başlıyor. Bu Fetret dönemi aynı zamanda da kardeşler arasında gitgellerle böyle bir enteresan ittifaklar dönemi. Yani İsa Çelebi çok daha makul bir ittifak teklif eden Çelebi Mehmet'i reddettikten sonra savaşmak zorunda kaldı, yenildi, kaçtı. Doğu Roma'ya sığındı, sonra Süleyman Çelebi'nin yanına gitti. Süleyman Çelebi çünkü bir süre sonra esir statüsüne geçeceğini biliyordu kardeşinin. Bu şeye gelmeden, bu raddeye gelmeden İsa Çelebi'yi Edirne'ye aldırtmayı başardı. Dedi ki Bursa'ya bir hamle yapalım. Ortak bir müttefik orduyla. İsa Çelebi onu kabul etti. Bursa'ya yürüdü. Emir Süleyman ve İsa Çelebi. İsa Çelebi'nin başında olduğu bir ordu. Emir Süleyman kuvvetlerine desteğiyle birlikte Anadolu'ya Bursa üzerine yürüdü. Fakat Bursa'da halkın muazzam bir şeyle karşılaştı. Direnişiyle karşılaştı. Halk çünkü bu gitgide büyüyen ve artık kardeş kanına sebep olmaya başlayan bu çekişmelerden yorulmuştu. Bursa'ya girmek isteyen İsa Çelebi'ye direndi. İsa Çelebi surların pek çoğunu yıktı. İçeri mancınıklarla yangın çıkaracak çeşitli unsurlar fırlattı. Şehirde ciddi yangınlar başladı Bursa'da. ki Bursa Osmanlıların
acı değil
çok
mi?
Acı Bursa Osmanlıların bir dergahıdır demiştik bir programda seninle hatırlıyorum.
Evet. Yani Karamanoğulların oğulları zamanında da yakılmış
evet,
bir şey.
Evet aynen öyle. Neticede Bursa gene böyle bir hedef noktasında oluyor. Nihayetinde Çelebi Mehmet Han Bursa'nın durumunu öğrenince doğrudan kardeşinin üzerine yürüdü. İsa Çelebi ordusunun üzerine yürüdü. Yenildi tekrar İsa Çelebi gene yenilince. Bu sefer şeye gitti. İsfendiyar oğullarına sığındı. İsfendiyar Bey'e sığındı. İsfendiyar Bey de dedi ki yapalım. Birlikte Ankara'yı alalım. Ankara Kalesi'ni kuşatalım. Burada bir merkez bir garnizon kuralım kendimize. Bu hem batıya hem de doğuya, hem Amasya'ya hem batıya doğru, Bursa'ya doğru bir köprübaşı olur. Ortak harekatlar yapabiliriz buradan. Çelebi Mehmet Han bu hamlede başarısız oldu. Çelebi Mehmet Han tarafından başarıyla bertaraf edildi. Ve ikisi birlikte İsfendiyar Bey ile birlikte Kastamonu'ya merkeze İsfendiyaroğlu merkezine doğru çekildiler. İsa Çelebi'nin bir süre sonra bu sefer bir dönemin Yıldırım Beyazıt'ın öncesi dönemin en büyük Batı Anadolu'daki en büyük beyliği Aydınoğulların yanına geçtiğini Aydınoğlu Cüneyt Bey'e Umur Bey'in torunlarından yanına gittiğini onun aracılığıyla da çok enteresan hiç fitne hiç durmuyor İbrahim'ciğim. Güney'e doğru Saruhan, Manisa ve Menteşe bugünkü Marmaris böyle gizim bütün Menteşe beylikleriyle bir araya ittifak, geniş bir ittifak kurmalar söz konusu. Bu girişimde faydalı olmadı. Çelebi Mehmet Han'ın hem istihbarat hem de ordusu sadece kuru bir kalabalıktan ibaret olmadığını, muharip gücünün son derece yetkin olduğunu bir kez daha gösterdi. Ve bu ittifakı, büyük ittifakı kardeşinin kurduğu, iki kardeşinin Emir Süleyman Çelebi'nin ve İsa Çelebi'nin kurduğu büyük ittifakı, diğer büyük beyliklerde katılmışlar. Bir kez daha yenince adres belli. Karamanoğulları. Konya'ya sığındılar İbrahim. Adres belli. Zaten geç bile kalmışlar. Zaten. nihayetinde İbrahim'ciğim İsa Çelebi bir süre sonra içeriden de bir iyi bir istihbaratla bir ihanete uğradı. Ve Çelebi Mehmet'in eline düşünce olması gereken oldu tabii ki. İsa Çelebi
idam
edildi. İsa Çelebi'nin vefatından sonra tabii Anadolu coğrafyasında genel olarak Çelebi Mehmet Han kuvvetini büyük bir şekilde arttırdı. Bu sefer Emir Süleyman'la yani Süleyman Çelebi ile
Edirne'deki
Süleyman Çelebi ile çatışmalar başladı Süleyman'la arasında. Fakat Emir Süleyman pek çok noktada başarılı oldu bu çatışmalarda. Çelebi Mehmet'in elinden ciddi manada toprak aldığını görüyoruz o dönemde. Hatta Aydınoğlu Cüneyt Bey ile Menteşoğlu İlyas Bey şeyin altında bir araya geliyorlar. Yani şeyin hakimiyetini kabul ediyor. Sultan kabul ediyorlar şeyi. Süleyman Çelebi'ni. Sultan kabul ediyorlar. Onun altında birleşiyorlar. Burada bu noktadan sonra Çelebi Mehmet Han'ın attığı bir ittifak adımı var İbrahim'ciğim. Bunu da söyleyelim mutlaka. Kardeşim Musa Çelebi'yi o döneme kadar uzak kalabilmeyi başarmış. Musa İbrahim'ciğim sen not almış mıydın? Musa Çelebi
Kütahya'da
evet. Germiyat'ta. Evet. Tamam. Onunla bir ittifaka gitti bu sefer Çelebi Mehmet Han. Akıllıca bir hareketti bu. Süleyman Çelebi bu ittifakı zamanında haber alınca tekrar yeni bir ordu kurarak bu sefer batıdan ciddi bu sefer Bizans'tan da yardım aldığını görüyoruz. Musa Çelebi'nin üzerine yürüdüğünü çünkü Çelebi Mehmet Han onu öne sürdü. Süleyman'ın üzerine öne sürmüştü Musa Çelebi'yi. Buralar biraz karışık olmuyor. Acaba dinleyici karıştırır mı acaba?
Yok. Şimdi
akıcı anlatabildik mi acaba? Biraz
onu... Tabii yok abi. Problem yok şöyle. İsa Çelebi ile yaşadığı münakaşanın ardından İsa Çelebi kaybediyor ve idam ediliyor.
Evet.
Daha sonra...
Tamam, anlaşıldıysa sorun yok.
Yok, hiç sorun yok.
Eyvallah.
Süleyman Çelebi bu sefer diğer Anadolu Belediye'yle ittifak yapıyorlar. Tamam. O da kardeşi Musa Çelebi ile birleşerek bunların üzerine
giriyor. Bunun üzerine girmeye başladı. Yani doğal ittifaklar oluşmaya başladı çaresiz İbrahim'ciğim.
Evet.
İşte o yüzden fetret dönemi diyoruz buna.
Tabii. Yani eğer şimdi bu mücadelelerden ben dinliyorum ki yani, çünkü bununla ilgili daha önce bir belgesel izlemiştim abi.
Ha.
Bir de böyle şekillendirerek anlatmışlar.
İşte
İsa Çelebi toprakları almaya geliyor, sonra tekrar kaybediyor falan böyle. Yani gerçekten karışık bir dönem.
Evet.
Anlaşılması da güç bir dönem.
Eyvallah.
Dolayısıyla böyle peyderpey anlattığınızda ve kesintisiz bir şekilde anlattığınızda daha anlaşılabilir oluyor. İsterseniz abi bir ara verelim.
Tam da burada
kalmıştık. Yani Musa Çelebi ile Çelebi Mehmet arasında bir ittifak oluyor. Onlar Süleyman Çelebi'nin üzerine bu şekilde diğer beylikler yaptığı ittifakı bertaraf etmek üzerine yürüyorlar. Burada kalmıştık.
Okay.
Aradan sonra inşallah devam edelim.
Eyvallah.
Efendim, kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından inşallah tekrar huzurlarınızda olacağız. Efendim, aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliği Yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran ve kıymetli tarihçi, edebiyatçı, yazar Akoy Tiryakioğlu ile birliktesiniz. Programımızın birinci bölümünde Çelebi Mehmet ile kardeşleri arasındaki mücadeleleri konuşuyorduk ve şurada kaldık. Çelebi Mehmet kendisine karşı Batı beylikleriyle ittifak yapan Süleyman Çelebi'ye onunla mücadele etmek için kardeşi Musa Çelebi ile ittifak yapmıştı. Bu dönem çok karışık bir dönem değerli dinleyiciler. Dolayısıyla hani bu dönemle ilgili çeşitli okumalar da yapılabilir anlamak adına. Ama gerçekten dramatik ve üzüntü verici bir dönem. Çünkü dört kardeş birleşip babalarının, en başta Çelebi Mehmet'in dediği gibi, babalarının dönemindeki gücü bir an önce elde edip başka seferlere çıkabilecekken maalesef taht mücadelesine girişiyorlar ve devleti Ali'ye, Osmanlı devleti yıkılmanın eşiğine geliyor abi. Evet, Musa Çelebi ile Mehmet Çelebi ittifak yaptılar ve Süleyman Çelebi'nin Batı beylikleriyle olan ittifakının üzerine doğru yürüyorlar. Burada kalmıştık abi.
Eyvallah İbrahim'ciğim. Süleyman Çelebi ilk anda Musa Çelebi'yi bastırdı. Püskürttü. Mağlup etti. Fakat bir gece muharebe alanında fedailerinin, Musa Çelebi'nin fedailerinin bir baskınıyla, ani bir baskınıyla üstün gelmek üzere olduğu bir muharebede Süleyman Çelebi aniden hayat sahnesinden çekildi. Vefat etti. Şehit düştü artık. Yani nasıl diyelim, seyit düştü.
Yani savaşta mı şehit oldu abi, yoksa şey mi? Yani bir hastalık sebebiyle mi?
Yok, baskın yedi.
Hmm.
Baskın yedi İbrahim'ciğim. Musa Çelebi'nin ani baskını.
Sonrasında hayatını kaybetti.
Hayatını kaybetti.
Evet.
Bunun üzerine Musa Çelebi Edirne tahtı boş kaldı bu dönem, bu sefer. Musa Çelebi hemen oraya geçti ve sultanlığını ilan etti Edirne'de.
Yani abisiyle, kardeşiyle ittifak yaptı.
Böyle ittifaklar o dönemde. Bugünkü ittifakları biraz andırmıyor mu İbrahim?
Evet, andırıyor.
Yani devletler arası ittifakları nasıl değişik? Her an kırılgan böyle.
Yani Rusya ile ittifak halindeyiz.
Evet.
Onunla beraber Ukrayna'ya silah satıyoruz.
Evet.
Ondan sonra
Batı ile bir ilişkimiz var, İsrail ile ilişkimiz var.
Evet. Bir yandan Ruslarla işte Rusların S-400 alıyoruz. Evet. Beri taraftan NATO üyesiyiz, Amerika ile ilişkilerimiz var. Gerçekten böyle bir dönem
Yani. Aynen öyle İbrahim'ciğim. Nihayetinde Musa Çelebi hükümdarlığı ilan etti. Fakat dedi ki kardeşim, Anadolu'da diğer beyliklerle, yani Sarıyer'le, Menteşe, onlar uğraşırken dedi, ben de unutulmaz bir liderliğimi tartışılmaz hale getirecek bir hareket yapacağım.
Bir de şöyle, özür dilerim abi. Sonuç olarak işte Süleyman Çelebi'nin üzerine yürümüş ve onu ekarte etmiş. Onun verdiği bir güç de var yani.
Aynen öyle. Liderliğini kaçınılmaz ve tek kabul noktası haline getirecek bir hamleyi niyetleniyor Çelebi Mehmet'in. Bu meşguliyeti, Anadolu meşguliyeti esnasında bir anda İstanbul'u kuşattı İbrahim'ciğim. Aslında fantastik gibi görünse de makul bir adım. Çünkü
tabii,
başarılı olursa
O zaman Çelebi Mehmet'in iktidarı sarsılacak.
İtibar tamamen şeye geçmiş olur. Yani tamamen Musa Çelebi'ye geçmiş olacak. Yalnız takdir uyda o günlerde birini kadı asker yaptı. Serez'de. Meşhur hepimizin tanıdığı. Şeyh Bedrettin'i. İbrahim'in.
İsyan çıkaran dedi evet, Şeyh Bedrettin. Evet.
Bu değişik bir adam. Belki ayrı programda tek başına üzerinde durulabilir ama ilginç biri bu. Temel Ehl-i Sünnet itikadının dışında ama o ana kadar anlaşılmıyor. Bu nüfuzunu bu şekilde İstanbul kuşatmasında Anadolu parçalanmış Çelebi Mehmet Orlan'la Anadolu'da uğraşıyor. Şeybettin'de önemli bir mevkiye gelince olmadık şeyler yapmaya başladı.
Abi işte
yani Musa Çelebi olmadık bir şey yaparken
bir yandan da Şeyh Bedrettin
umulmadık bir işlere kalkışmaya başlıyor.
Yani tarih tekerrür eder sözü burada bir kez daha zuhur etmiş.
Evet, evet.
Yani o döneme kadar Ehl-i Sünnet inancının olmadığını gösteren Şeyh Bedrettin tıpkı hani Selçuklu devletinde görev alan ve daha sonra işte batınilik inancını yaymak için mücadele eden Hasan Sabbah gibi bir karakter aslında.
Aynen
yani.
Öyle. Aynen öyle İbrahim'ciğim. Tabii imparator enteresan bir hareket. Ama bu doğrama için daha önce de rastlanmış şeyler.
Hı hı.
Musa Çelebi'ye karşı Çelebi Mehmet'i çağırdı. İmparator. Yardım istedi. Şehre davet etti.
Evet.
Üsküdar'a geldi. İkisi de. İmparator da.
Çelebi Mehmet'te.
Burada toplantı gerçekleştirdiler. İttifak kurmak üzerine.
Hı hı.
Musa Çelebi'ye karşı. Neticede dedi ben bu muharebede sana asker olarak da elinden gelen desteğini veririm dedi. Fakat Çelebi Mehmet istemedi. Kardeşine karşı bir küffardan destek istemek olmadı ama yardım çağrısını da en azından yolu açacağı yollardan ve ulaşımı kolaylaştırması açısından onayladı. Geçtiğimiz programların birinde söylemiştim. Musa Çelebi kendi adamları arasında da uleması ricali tarafından kendi adamları tarafından çok sevilmeyen biriydi. Çünkü İbrahim'ciğim çok sert karakterliydi. Musa Çelebi. Diğerleri gibi değildi. Bilhassa Çelebi Mehmet'in kendi bölgesinde başta Amasya'da ne kadar büyük bir muhabbet topladığını daha ilk günden itibaren anlatmıştık. Evet. Musa Çelebi de aşırı sertliği, sert karakteri, aldığı yıkıcı tedbirler dolayısıyla da sevilmiyordu. Adamlar tarafından bir yaşadığı bölgede de. Bunlar İnciz mevkisinde savaşa tutuşuyorlar. Burada Musa Çelebi muharebeyi kaybediyor ve çekilmek zorunda kalıyor. Aralarındaki mücadele burada bitmiyor. Devam ediyor.
Evet.
Fakat uzun bir süre İbrahim'ciğim bu şey bitmiyor aralarında yani.
Çekişme.
Sonraki yılda da çeşitli çatışmalar, askeri ve politik çatışma bitmiyor aralarında. Nüfus kazanma çalışmaları.
Zaten galiba en uzun mücadele Musa Çelebi ile
evet.
Mehmet Çelebi arasında
evet,
oluyor.
Evet, bravo İbrahim'ciğim. Neticede Sırplardan yardım almaya karar veriyor Musa Çelebi. Bu işi nihayetlendirebilmek için. Fakat son bir aralarında muharebe var. Bu Çamurlu Derbent muharebesinde. Çelebi Mehmet akıllıca bir maraşallik, mutlak bir maraşallik örneği göstererek burada Musa Çelebi'yi ciddi bir mağlubiyet uğratıyor. Umulmadık bir anda ciddi bir mağlubiyeti uğratıyor. Burada yakalanıyor. Musa Çelebi. Mehmet Han'ın eline düşüyor. Eline geçiyor. Zaten yaralı olarak yakalanıyor ve o da idam ediliyor. Sonra Bursa'ya
gidiyor.
Mehmet Han'ın türbesine naklediliyor orası. Oraya. Nihayet Çelebi Mehmet Han bütün doğal varisleri ve doğal düşmanları ortadan kaldırarak Osmanlı Devleti'nin tek hükümdarı olduğunu ilan ediyor İbrahim'ciğim. 1413 tarihinde. Çelebi Mehmet Han Rumeli'de bulunurken bu şey için, bu mücadeleler için Karamollu Mehmet Bey'in işte şeyin cenazesine geldiğini öğreniyor.
Musa Çelebi'nin mi?
Musa Çelebi'nin cenazesine geliyor. Ve orada adamlarla olay çıkardı. Ondan sonra şehrin belirli yerlerinde yangın çıkarıp tekrar çekildiğini falan öğreniyor. Yani o bitmiyor. Bu özellikle Fethet boyunca bu mücadeleler sürekli devam ediyor İbrahim'ciğim. Sonra şey iniyor. Bu Batı beylikleriyle olan bir tekrar tek sancak altında toplamak için yaptığı mücadeleler var.
Anadolu'da değil mi?
Anadolu'da. Batı Anadolu'da özellikle İbrahim'ciğim. Bilhassa İzmir'de bu Menteşe Bey ile olan mücadelesi var. Bu Midilli, Sakız ve Foça'da bu civarlarda Cenevizler kolonilerini güçlendirmişler. Burada gelip bu ta işte şey zamanında Fatih Sultan Mehmet Han zamanında bunu ortadan kaldırılacak. Ama gelip Çelebi Mehmet Han'a biat ediyor. Bağlılık bildiriyorlar bu şeylerde.
Cenevizliler.
Cenevizlerde.
Evet.
Çelebi Mehmet Han aynı yıl Bursa'ya geliyor. Germiyan ve Candarlı beyliklerinden de şey alarak biat ve asker kuvveti alarak Karaman Seferi'ne çıkıyor. Fatih Sultan Mehmet Han zamanına kadar bu böyle.
Karaman'la tehdidi bitmiyor yani.
Bitmiyor. Bitmiyor İbrahim'ciğim. Aslında bu seferinde yani artık tek sultan olduğunu ilan ettikten sonraki bu dönemde bu seferinde Karamollu Mehmet Bey'i ciddi bir mağlubiyete uğratıyor. Fakat kötü mevsim denir ona tarihçiler. Askeri terminolojide de böyle kötü mevsime. Kış mevsiminin ani ve sert bastırmasıyla kuşatmanın uzaması dolayısıyla geri çekiliyor Konya'dan. Geri çekilmek zorunda kalıyor. Veya bir sulh akdediliyor tekrar. Gerektiğinde Mehmet Bey bu sefer ilk defa bu sulh maddesine şu ekleniyor. Gerektiğinde Osmanlı batıda bir mücadeleye giriştiği takdirde yardım edeceği Karamanoğulları'nı doğrudan asker göndereceğine dair de bir muayede bir madde ekliyorlar.
Yani böylesi bir durumda Karamanoğlu'nun göndereceği askere ne kadar güvenilir orası?
Yani ilk daha böyle bir şey yapılmış. Zaten tabii bu hiçbir zaman
gerçekleşmiyor.
Fiilen olmuş bir şey, olacak bir şey değil. Olmadı zaten de.
Evet.
İbrahim'ciğim daha sonra İsfendiyar Bey ile olan mücadelesi var. Yavaş yavaş detayları çok biraz da kalabalık detayları. Fakat yani önemli olan kardeşleri olan mücadelesiydi.
Tabii tabii.
Bu süreden sonra da Çelebi Mehmet Han'ın
yani kısa bir süre içerisinde aslında Anadolu'daki birliği tekrar tesis ediyor.
Şimdi Osmanlı şöyle, tekrar kuruluyor bu şekilde.
İkinci defa kurulmuş oluyor.
Evet.
Yani aslında bir anlamda Yıldırım Bayezid'in şehadetinden sonra, vefatından sonra daha doğrusu Çelebi Mehmet yaklaşık bir 15 yıllık süreç içerisinde bütün tekrar Yıldırım Bayezid Han dönemindeki birliği tesis etmiş oluyor.
Öyle.
Aslında abi şöyle yani Çelebi Mehmet'in kardeşleriyle olan mücadelesi hep tarihçiler tarafından anlatılıp aktarılır, konuşulur. Fakat Anadolu içerisinde nasıl bir birliği nasıl tesis etti, nasıl bir birlik oluşturdu? Hani bunu mücadelelerle, güç mücadeleleriyle mi yaptı, ittifaklarla mı yaptı? Bu konu biraz açıkçası çok belirgin değildi. Dolayısıyla verdiğiniz bilgiler bu açıdan önemli.
Eyvallah. Abi. Burada tabii bir hususu da söylemek lazım. En önemli sıkıntı yaşadığı kardeşlerinden sonra en önemli içerideki olay bu Musa Çelebi'nin vefatından sonra Şeyh Bedrettin
İsyanı.
Gailesi oldu. İsyan oldu İbrahim'ciğim.
Yani aslında Musa Çelebi kendisi vefat etti. Peşinden Çelebi Mehmet'in başına büyük bir
çok büyük bir
bela bırakmış oldu.
Edirne'de kaz asker, kadı asker durumundaydı o dönemde. Bu Şeyh Bedrettin ilk Çelebi Mehmed'in sultanlığını ilk kabul edildikten sonra İbrahim'ciğim İznik'te şeye mahkum edildi. Zorunlu ikamete sürgün edildi. Edeneden. Burada kitaplar yazıyordu. Makaleler yazıyordu ve kendince irşat vazifesiyle halkı irşat ediyordu kendince.
Ehl-i sünnet değil tabii.
Ehl-i sünnet değil. Şia itikadına çok yakın. Zaten daha çok kendisine katılanlar da bu itikatta olanlar. Daha çok Şia'ya yakın olanlar kendisine intisap ettiler. Yanında Torrak Kemal ve Börkçü Mustafa diye de iki hem birer halife gibi hem de birer fedai gibi davranan adamları vardı İbrahim'ciğim. Şimdi bu ilk Börklüce Mustafa'nın ciddi bir aydın tarafında bir isyan, ilk onun silahlı isyan başlattığını görüyoruz. Bu şey hareket biraz da daha yeni kurulan, yani ikinci bir kuruluş aşamasında olan Osmanlı Devleti bu harekete müdahalede biraz geç kaldı. İnsan umulmadık kadar çok taraftar buldu İbrahim'ciğim. Bu da önemli. Umulmadık kadar büyük bir taraftar buldu. Şeyh Bedreddin de hacca gitme bahanesiyle doğrudan Sinop'a, oradan Kefe'ye, sonra da bu şeyin yanına geçiyor. Eflak Prens'in yanına geçiyor. Deli Orman taraflarına geliyor oradan. Bölgede Şiilerin meskun olduğu bölgelerde zaten fikirlerini yaymış. Zaten adam oralara ulaşmış. Kendine. Buralara da adam topluyor. İsyan şeylerini körüklüyor. Yani kısacası bu Börkçü Mustafa'nın çıkardığı isyan İbrahim'ciğim devleti gerçekten de temellerinden sarsacak bir hale vardı. Fakat daha sonra Amasya valisi olan Amasya Sancakbey durumundaki o dönemde Şehzade 2. Murat Han. Yani Şehzade Murat daha sonra 2. Murat Han olacak. Ve onun lalası Beyazıt Paşa tarafından İbrahim'ciğim aynı şiddette bastırıldı. Yani zaten başka bir yolda yoktu.
Tabii.
Börklüce Mustafa ilk katledilen, yakalananlardan, idam edilenlerden. Manisa tarafında isyanı sürdüren Torlak Kemal söz konusu. O da aynı.
Bir de Anadolu'nun içerisinde yayılmış isyanı oralarda körüklüyorlar.
Tabii Balkanlara uzanıyor İbrahim'ciğim. Bütün Batı Anadolu'ya yayılıyor. İç kısımlara doğru uzanmaya başlıyor. Ya bu kadar muhtemelen kendileri de belki bu kadar çabuk
büyüyeceğini düşünmüyorlardı.
Bu kadar kısa sürede sonuç verecek böyle tesirli bir isyan ki belki kendileri de beklemiyorlardı muhtemelen. Nihayet Şeyh Bedrettin de bu Torlak Kemal'in yanında Bayezid Paşa, ikinci Murat Han lalası tarafından ele geçirildi. Sonra bunlar Serez'de, Edirne tarafında bu şey Serez'de padişahın huzuruna çıkarıldılar İbrahim'ciğim. Yargılamaları halka açık ve ulemanın huzurunda, ricanın huzurunda yapıldı. Ve sapkın bir itikadı yaymak, başlatılan isyan sebebiyle de zaten idamları emir olundu. Serez Çarşısı'nın girişinde asıldı. Şeyh Bedrettin. Malları müsaade edildi. Bu isyan İbrahim'ciğim Yıldırım Beyazıt Ağa'nın Ankara Savaşı'nda yenilip Timur'a ise düşmesi kadar ciddi bir galibiyete büründü o dönemde. Yani bitirilene kadar. Ya Çelim Mehmed Han verdiği bu mücadele hakikaten çok çok büyük bir mücadele İbrahim'ciğim.
Abi programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ederim.
Teşekkür
İsterseniz
ederim.
Şeyh Bedreddin isyanını bir sonraki programda biraz böyle uzun uzun diye konuşalım. Çünkü yani madem hani Yıldırım Bayezid Han'ın Ankara Savaşı'nı kaybetmesi kadar büyük bir etki oluşturdu bu topraklarda. Eyvallah. Bunu biraz daha detaylandırmak gerekir diye düşünüyorum. Eyvallah. Abi. Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim canım.
Eyvallah. Kıymetli dinleyicilerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran ve değerli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birlikteydiniz. Programımızda Çelebi Mehmet'in kardeşleri İsa Çelebi, Süleyman Çelebi ve Musa Çelebi ile olan mücadelelerini konuştuk ve programımızın sonunda kendisine Musa Çelebi tarafından kalan en büyük belalardan biri olan Şeyh Bedrettin İsyan'la bir giriş yapmış olduk. Bir sonraki programımızda inşallah bu konuyu konuşmak istiyoruz. Önümüzdeki programda görüşene dek Allah'a emanet olunuz efendim. Hayırlı günler diliyoruz.